Ayrım 3.
Sayfa 31. Yalnızca Jüpiter gezegeni seçiliyordu. Buz tutmuş gökyüzünde donup kalmıştı. Ay ışığı pusuyla her şeyi kaplamıştı. Nur yıldızları severdi çünkü küçükken babası ona adlarını öğretmişti. Ama bu gece gökyüzünü tanıyan uzunmuştu. Her şey uçsuz bucaksız ve soğuktu. Beyaz ay ışığına boyanmış, körelmişti. Toprağın üzerinde maltız ateşleri, erkeklerin yüzünü garip bir şekilde aydınlatan kırmızı çukurlar oluşturuyordu. Her şeyi değişime uğratan, yüzleri, elleri kemiren, boş göz çukurlarını karalar çalan Baku'ydu. İnsanların bakışlarındaki ışığı doğuran, gökyüzünü veren bayağı koca çukur açan geceydi. Şeyh Mael Aynı'nın yanında ayakta duran erkekler sırayla konuşmaları getirdiler. Bir zamanlar adlarını babasından duyduğu kişilerin hepsi oradaydı. Savaşçı kabilelerin reisleri, efsane kahramanları, Makiller, Aripler, Ulat Yahya, Ulat Demin, Arusin, İçergi Günler, yüzleri kara peçelerle örtülü regibatlar ve şilöh dillerle konuşanlar, İdao Belal, İdao Lahat, Ayuba Amranlar, adlarını bilmediği ve Mauritania'nın en ücra köşelerinden, Tombuktu'dan gelenler, maltızların yanında oturmak istemeyerek, ürkek ve küçümseyici bir edayla harmanilere sarılıp, meydanın girişinde ayakta duranlar, konuşmak istemeyenler, Nur hepsine bir bir bakıyor, yüzlerini kemiren ve ecanlarının yakın olduğu izlenimini alamayan korkunç boşluğu hissediyordu. Mael Aynin onları görmüyordu. Kimseye bakmamıştı. Yalnız ve bir kez bakışları kısa bir an Nur'a uzanmaya dönmüştü. Onu bunca erkeğin arasında gördüğünü şaşırmış gibiydi. O belli belirsiz andan sonra Nur'un kalbi daha hızlı, daha kuvvetli çarpmaya başladı. Ve yaşlı şehrin karşısında toplanmış adamlara vermesi gereken işareti beklemeye koyuldu. İki oğlu ona doğru eğilip alçak sesle konuşurken yaşlı adam hareketsiz duruyordu. Başka şey düşünür gibiydi. Sonunda entarisinden abonist tespihini çıkardı, başını öne eğerek tozdan arasına çömeldi. Oğulları yanına otururken kendi usulüne göre dua etmeye başladı. Bu basit hareketi yetmişti. İnsan seslerinin uğultusu kısa sürede kesildi ve dolunayın bembeyaz ışığında yerine keskin yere uğrayan sessizlik çöktü. Çölden, rüzgardan, yaylalardaki kuru taşlardan gelen uzak belli belirsiz sesler ve yabani köpeklerin kesik havlamaları yeniden ortalığı sarmaya başladı. Erkekler selamlaşmadan, çıt çıkarmadan yerlerinden kalkıp peş peşe meydandan ayrıldı. Tozlu yolda teker teker yürüyorlardı. Çünkü birbirleriyle konuşmayı canlı artık çekmiyordu. Babası omzuna dokununca Nur ayağa kalktı ve yola koyuldu. Meydandan ayrılmadan önce yaşlı adamın dolayıp narin yolgesine bakmak için arkasını döndü. Şeyh ay ışığında bir başına kalmıştı. Gölgesi ata binmiş giden biri gibi salınıyor, tek düze bir sesle dua ediyordu. Ertesi günler Smala'nın konaklama yerinde sıkıntı daha da arttı. Anlaşılmaz bir şeydi ama herkes duyuyordu bunu. Yürek sızısı gibi, tehdit gibi bir şey. Gün boyunca güneş kasıp kavuruyor, şiddetli ışınları çakıl taşlarının ayıklığına, kurumuş sel yatağına vuruyordu. Karanlık hamadanın yamaçları uzakta titreşiyor ve Sagoya Vadisi'nin üzerinde sık sık seraplar görülüyordu. Günün her saatinde yeni bedevi kafileleri akın ediyordu. Açlıktan, susuzluktan bitkindiler. Zorlu yürüyüşler yaparak güneyden gelmişlerdi. Gölgeleri ufukta serapların kaynaşmasına kavuşuyordu. Ayaklarını keçi derisinden şeritlerle sarmışlardı. Sırtlarında birkaç parça eşya taşıyorlardı. Kimi zaman peşlerinden açlıktan kadili çıkmış deneler, aksak atlar, keçiler kolundan geliyordu. Konaklama yerinin bir köşesinde telaşla çadırlar kuruyorlardı. Ne hal hatır soran vardı, ne geldikleri yeri merak eden. Bazıları Hristiyan askerlerle ya da çöl yağmurcularıyla yaptıkları çatışmalarda aldıkları yerlerini uzağa taşıyordu. Çoğu yorgunluktan bitkindi. Ateşli hastalıklar, mide ve bağırsak hastalıkları çürütmüştü içlerini. Kimi zaman bozguna uğramış bir ordunun kalıntıları vardı. Başsız, kadınsız. Lime lime giysiler içinde ve çıplak kralları erkeklerin boş bakışlarıyla ateş ve cinnet parıltıları vardı. Smala kapısının önündeki çeşmeye su içmeye gidiyor ve uyumak istercesinde kent surlarının yuvasını uzanmalardı. Ama gözleri fal taşı gibi açıktı. Kabine reislerinin toplandığı geceden beri Nur ne Ma'el-Ali ne de oğlanı görmüştü. Oysa şehrin duayla başlayan ayı kesilen büyük uğultunun aslında bilmediğini hissediyordu. Uğultu sözlerde değildi artık. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. babası, ağabeyi, anası kendilerine soru sormasını istemezcesine başlığa çağırmalıydı. Ne var ki konaklama yerinden yükselen seslerle sabırsızlanan hayvanların bağırtılarıyla, güneyden gelen yeni yolcuların ayak sesleriyle, erkeklerin birbirlerine ya da çocuklarına karşı kullanılan sert sözlerle sıkıntı giderek büyüyordu. Kaygı, kokuların şiddetiyle de belli ediyordu kendini. Ter, idrar, açlık kokusu, topraktan ve konaklama yerlerinden yükselen yeşil erkekremsi kokular. Kaygı, erzağın azlığıyla da büyüyordu. Güneş kum tepelerinin üzerinde belirmedi, günün ilk saatlerinde atıştırdıkları birkaç biberli hurma, yoğurt ve arpa ezmesinden ibaretti erzak. Kaygı, insan ve hayvan adımlarında ve yeşil çayın artık arındıramadığı pis kuyu suyundaydı. Şeker, bal çoktan bitmişti, hurmalar taş gibiydi. Et ise yorgunluktan ölen develerin kekiyor sert etiydi. Kaygı, kurumuş ağızlarda, kanayan parmaklarda, günün sıcağında insanların başına ve omuzlarına çöken ağırlıkta, daha sonra çocukları eski püskü kilimlerin kapları arasında titreten gecenin aralığında. Her gün konaklama yerlerinin önünden geçerken Nur, o gece ölen birinin ardından ağlaşan kadın sesleri duyuyordu. Umutsuzluk ve öfke giderek saplantıya dönüşüyor ve Nur'un yüreği daha da daralıyordu. Uzakta gecenin sildiği tepelerin üzerinde dolaşan, sonra bir an için üzerine dikilen ve yüreğini ferahlatan şehrin akışını düşünüyordu. Hepsi Smala'ya öyle uzaklardan gelmişti ki, burası sanki yolculuklarının son duyarıydı. Sanki hiçbir eksiklikleri kalmayacaktı artık. Gelmişlerdi. Çünkü toprak ayaklarının altında açılmış, arkalarında çökmüştü sanki. Geri dönmek artık mümkün değildi. İşte oradaydılar. Yüzlerce, binlerce insan. Onları barındıramayacak bir toprağın üzerinde. Kurak, kıraç, besinsiz bir toprak. Bakışları durmadan ufuk çemberinin bütün noktalarını tarıyordu. Güneydeki yürek parçalarını, doğudaki çölü, Sagun'un kurumuş sel yataklarını, kuzeydeki yaylaların tepelerini. Bakışları tek bir bulut barındırmayan, ateşten güneşin körleştirdiği bomboş gökyüzünde kaybolup gidiyordu. O zaman kaygı korkuya, korku da öfkeye dönüşüyordu. Ve Nur konaklama yerinin üzerinden garip bir akımın geçtiğini, belki de çadır bezlerinden yükselen bir korkunun sınır kentinin çevresinde olduğunu hissediyordu. Bu aynı zamanda bir esirlikti. Toprağın şekillerini ve doğal başlığı anlatığı, günün mühendisini bir başka kılıp, tuzluların kızgın iplerinde arı su gölleri yaratan, bulutların mavilerini kuşlarla, sineklerle bulatan, boşluğu ve açlığı esrikliği. Güneş alçalırken Nur çamurdan suyun gölgesine gidip oturuyor ve o gece Ma el Aynı'nın belirdiği meydanda dua etmek için dizüstü çöktüğü o belirsiz noktaya bakıyordu. Kimi zaman onun gibi oraya giden başkaları dağ mezgahlı kırmızı toprak sura atmak için meydanın girişinde kımıldamadan duruyordu. Laf çıkmıyordu ağızlarından. Yalnızca bakıyor, sonra konaklama yerine geri dönüyordu. Daha sonra yeri ve günü saran bunca öfkeli ve korkulu günün ardından, tavşan uykusuyla uyanan ve nedensiz olarak ateşli gözlerle ve terden yapış yapış bir bedenle uyanan onca buz gibi gecenin ardından, ihtiyarları ve küçük çocukları ölüme sürükleyen onca zamanın ardından, birdenbire nasıl olduğunu bilmeden hareketin anının geldiğini anlıyor. Anası gitmekten söz bile etmemiş ama Nur sezmişti. Her şey değişmişti sanki. Haberi ona gülerek veren bağlamı şöyle demişti. Gidiyoruz. Yarın ya da öbür gün. Dinle bak, kuzeye doğru gideceğiz. Şeyh Mu'ayel Ağa'ya söyledi. Buralardan çok uzaklara gideceğiz. Belki de ağabeyi bu sözleri söylemeden anlamıştır. Haber belki havadan ya da tozun arasından süzülerek gelmişti. Belki de Smail kentinin sertleşmiş toprağına bakarken anlamıştı bunu. Haber konaklama yerinde çok çabuk yayıldı. Havada musiki gibi çınlıyordu. Erkek sesleri, çocuk bağırtıları, bakır nefesli çalgı sesleri, deve bağırtıları, atların eşinli, tepinli ve yağmurlu sesleri, bütün bunlar vadiden inerken kırmızı sel sularını önüne katan yağmurun yumurtusunu andırıyordu. Erkek ve kadınlar daracık yollarda koşuşuyor, köstekli develer bağlarını kemiriyordu. Çünkü sabırsızlık büyüktü. Kavurucu gökyüzüne karşın kadınlar çadırların önünde dikiliyor, konuşup bağırışıyordu. Haberin önce nasıl duyulduğunu bilen yoktu. Ama hepsi başlarını döndüren şu cümleyi söyleyip duruyordu. Gidiyoruz. Kuzeye doğru gidiyoruz. Nur'un babasının gözleri ateşli bir sevinçle parıldıyordu. Yakında gidiyoruz. Şehrimiz söyledi. Yakında gidiyoruz. Nereye? Diye sordu Nur. Kuzeye. Dura dağlarının ötesine. Susa. Tiznit'e doğru. Orada hepimize yetecek su ve toprak bizi bekliyor. Gerçek kralımız Mael Aynin'in oğlu Ahmet vardı. Ahmet Eşşems de söyledi. Patikalardan Sınar kentine doğru topluca yürüyorlardı. Nur insan seline kapılmıştı. Kırmızı toz insanların tepelerine yükseliyor ve konaklama yerinin tepesinde kızıl bir bulut oluşturuyordu. Yaygın ateşleri şimdiden durulmaya başlamıştı. Balutun kekre kokusu konaklama yerine egemen olan korkunun kokusunu bastırıyordu. Nur itiş kakış arasında önünü görmeden ilerliyor, kimi zaman çadırların eteklerini çarpıyordu. Kollarını öne uzatarak bir süre rastgele yürüdü. Sonra düştü ve sürünerek bir çadıra sığındı. Alacakaranlıkta kendine gelebildi. Orada yaşlı bir kadın vardı. Çadır bezinin dibinde mavi mermanesine sarılmış oturuyordu. Nur'u görünce önce hırsız sandı ve yüzüne çakıl taşları atarak hakaretler yardımına başladı. Sonra yaklaştı ve çocuğun gözyaşlarının kızıl yollar çizdiği toza bulanmış ayakları vardı. "Neyin var, hasta mısın?" dedi daha sakin bir sesle. Nur başını salladı. Yaşlı kadın emekleyerek yana yaklaştı. "Hasta olmalısın, sana çay vereyim." Kadın bakır ve maşrapaya çay doldurdu. "İç." Şekersiz kaynar çay Nur'u kendine getirdi. "Yakında buradan gidiyoruz," dedi. Sesi biraz tereddütlüydü. Yaşlı kadın ona bakıyordu. Onu silkti. "Evet, öyleymiş. Bizim için büyük bir gün olacak," dedi Nur. Ama yaşlı kadın bunu bu kadar önemli bulmuyordu sanki. Belki de yaşlı olduğu için. "Sen o dedikleri yere, kuzeye belki varırsın ama ben daha önce ona giderim." Bu sözleri tekrarladı. "Ben kuzeye varamadan ona giderim." Nur bir süre sonra çadırdan çıktı. Konaklama yerinin daracık patikası yine ıssızdı. Bütün canlılar sanki terk etmişti burayı. Ama çadırların gölgesinde Nur insan şekilleri gördü. İhtiyarlar, cehennem sıcağının karşısında ateşler içinde titreşen hastalar, kucaklarında bebekler taşıyan bomboş ve hüzünlü gözlerle önlerine bakan başkalar. Nur yüreğinin daraldığını bir kez daha hissetti. Çünkü çadırların içindeki ölümün gölgesiydi. Kentin surunu yaklaştığı sırada Nur, müziğin ritimli yürüyüşlerinin yükseldiğini duydu. Erkek ve kadınlar sınır kapısının önünde toplanmış, çalgıcıların çevresinde geniş bir yarım daire oluşturmuştu. Nur zurnaların tiz sesini duydu. Ses yükseliyor, alçalıyor, tekrar yükseliyor, sonra kesiliyordu. Tamburlar ve kemençeler bıkmadan, usanmadan aynı notaları tekrarlayıp duruyordu. Yekmesak bir ses, pes perdeden bir Endülüs şarkısı söylüyor ama Nur sözcükleri anlayamıyordu. Kentin tepesinde gök dümdüz, masmavi ve kaskatıydı. Bedenlerin bayramı şimdi başlıyordu. Ertesi güne, şafağa, belki de daha ertesi güne kadar sürecekti. Alemler rüzgarlarda dalgalanacak ve atlılar uzun tüfekleriyle ateş ederek surların çevresini dolanacak, genç kadınlar seslerini çıngırak gibi titreterek bağırışacaklardı. Nur, musikinin ve raksın esrikliğini hissetti ve çadırların içindeki uğursuz alacakaranlığı unuttu. Şimdi sanki düzlüklerin başladığı, hiçbir insan gözünün görmediği, berrak sel sularının kaynadığı yere, kuzeydeki yüksek dağlara doğru yol almaya başlamıştı. Bununla birlikte bedevi kafilelerinin gelişini gördüğünde duyduğu kaygı yüreğinin bir köşesinde yatıyordu. Mael Aynin'i görmek istedi. Kalabalığın arasından dolandı. Şarkı söyleyen erkeklerin bulunduğu yerden onu görmeye çalıştı ama şeyh kalabalığın arasında uyandı. O zaman geri dönüp surun kapısına indi. Toplantı gecesi geçtiği gedikten kente girdi. Sertleşmiş toprak zeminli meydan bomboştu. Şehrin evinin duvarları güneşte parıldıyordu. Evin kapısının çevresinde beyaz duvarın üzerinde kirle boyanmış garip şekiller vardı. Nur uzun süre onları seyretti. Rüzgarın yıprattığı duvarları seyretti. Sonra meydanın ortasına doğru yürüdü. Çıplak ayaklarının altında toprak çölü döşeyen taşlar gibi sert ve sıcaktı. Zurnalardan yükselen müzik sesleri bu ıssız avluda sönükleşerek yankılanıyordu. Nur sanki dünyanın öbür ucundaydı. Genç çocuk meydanın ortasına doğru ilerlerken her şey sınırsızca büyüyordu. Nur boynundaki şakaklarındaki atar dumanlar kanının yumuşunu açık seçik duyuyordu. Kalp atışları sanki tabanlarından toprağın derinliğine kadar yankılanıyordu. Nur kirden duvara yaşlı adamın dua etmek için çömeldiği noktaya yaklaşınca kendisini yola attı. Yüzüstü, kımıldamadan, hiçbir şey düşünmeden. Elleri toprağa yapışmıştı. Sanki çok yüksek bir yerin çeperinde asılıydı. Tozun kül tadı ağzına ve burun deliklerine doluyordu. Uzun bir süre sonra başını kaldırmaya cesaret ettiğinde şehrin doğal sandalyesini gördü. Ne yapıyorsun sen Nur? Diye sordu. Ben dua ediyordum, dedi Nur. Sonra ekledi. Niyetin dua etmekti. Şeyh gülümsedi. Yani dua edemedin mi? Hayır, dedi Nur. Yalnızca yaşlı adamın ellerine sarıldı. Ne olursun, Allah rızası için hayır dua et bana. Ma'el Aynin ellerini Nur'un başının üzerinde gezdirdi. Ensesini nüfusça öldü. Sonra genç çocuğu yerden kaldırıp öptü. Adın ne senin? Diye sordu. Toplantı gecesi gördüğüm sen değil miydin? Nur adını, babasının anasının adını söyledi. Söylediği son adı duyunca Ma'el Aynin'in yüzü aydınlandı. Öyleyse anan Seyyid Muhammed soyundan geliyor. Al Azrak, mavi adam adıyla anılan kişinin soyundan. Büyük anamın dayısıydı. Demek sen gerçekten şerif soyundan geliyorsun, dedi Ma'el Aynin. Uzunca bir süre sessiz kaldı. Küllüğünü bakışlarını yere dikmişti. Sanki bir anıyı yakalamaya çalışıyordu. Sonra Güney Vadilerinde Hamada Karalıklarının öbür yüzünde karşılaştığı mavi adamdan söz etti. Burada bulunan hiçbir şeyin, hatta Sanar kentinin bile var olmadığı bir dönemde rastlıyordu bu karşılaşma. Mavi adam çölün kapısında taşlardan ve ballardan yapma bir kulübede yaşıyormuş. Ne insandan korkusu varmış, ne yabani hayvanlardan. Her gün sabah vakti kulübesinin önünde hurma, bir tas yoğurt ve serin suyla dolu bir testi buluyormuş. Çünkü ona esirgeyen ve rızkını veren Allah'mış. Ma'el Aynin öğretisini aktarmasını istemek için kapısına gittiğinde mavi adam onu kabul etmek istememiş. Bir ay boyunca kapısının önünde yatırmış onu. Tek söz söylememiş, yüzüne bile bakmamış. Yalnızca yurmaları ve sütün yarısını bırakıyormuş ona ve Ma'el Aynin hiç bu kadar lezzetli yiyecekler yememiş. Testideki suyu gelince insanı hemen ferahlatıyor ve içini sevinçle dolduruyormuş. Çünkü en saf çiğlerden süzülmüş, baki bir suymuş bu. Aradan bir ay geçmiş, oysa şeyh hüzünlüymüş, çünkü Al Azrak yüzüne hala bakmamış. O zaman ailesinin yanına dönmeye karar vermiş, çünkü mavi adamın onu Allah'ın hizmetine girmeye layık olmadığını düşünmüş. Köyüne giden yolda ölçüyüce yürürken onu bekleyen bir adam görmüş. Bu adam Al Azrak'mış ama kendisini niçin terk ettiğini sormuş o anda. Sonra bulunduğu yerde kendisiyle kalmaya davet etmiş. Ma'el Aynin aylarca onun yanında kalmış ve günün birinde mavi adam ona öğretecek bir şey kalmadığını söylemiş. Bana öğretini henüz aktarmadın, demiş Ma'el Aynin. O zaman Al Azrak onun hurma tabağını, yoğurt tasını ve su testisini göstermiş. Geldiğinden beri bunları her gün seninle paylaşmadın mı? Sonra ufku göstermiş ona, kuzeydeki Sagı-ı Erhan meydanını, oğulları için kutsal bir kent kurmasını söylemiş. Hatta içlerinden birinin hükümdar olacağı kehanetinde bulunmuş. O zaman Ma'el Aynin ailesiyle birlikte köyünden ayrılmış ve Sımaya kentini kurmuş. Şerif bu öyküyü anlattıktan sonra Nur'u bir daha öptü ve evinin yaşlığına çekildi. Ertesi akşam güneş açılırken Ma'el Aynin son duayı okumak için evinden çıktı. Konaklama yerindeki erkekler ve kadınlar gözlerini neredeyse hiç kırpmamışlardı. Çünkü şarkı söyleyerek ayaklarıyla yeri dövüp durmuşlardı. Çölün öbür ucuna doğru büyük yolculuk başlamıştı bile. Kumlu yol boyunca yürümenin esrikliği bedenleri sarmış, içlerini kızgın bir soluk doldurmuştu. Gözlerinin önünde seraplar yanıp sönüyordu. Acıyı, susuzluğu, taşların ve uçsuz bucaksız kumun üzerinde güneşin korkunç kavuruculuğunu ve durmadan gerileyen ufku hiç kimse unutmamıştı. Yalnızca yiyeceğe duyulan açlık değildi bu, topyekun açlıktı. Umut ve özgürleşme açlığı, yeryüzünde eksik olan her şeye duyulan, baş dönmeyen, sersemleşmiş türlerin arasında insanı ileri doğru iten açlık. Onları birbirinin aynı onlarca, yüzlerce tepenin karşısında yeniden inişe geçecekleri noktaya kadar tırmanmaya iten açlık. Ma'el Aynin, evlerin ortasında, kireç badanalı evlerin önünde sertleşmiş toprağa yürütülmemişti. Ama bu kez kabile reislerin yanında oturuyordu. Yanı başında Nur'u ve babasını oturtmuştu. Ancak Nur'un ağabeyi ve anası kalabalığın arasında kalmıştı. Konaklama yerinde kalan erkekler ve kadınlar meydanda yerin dağına oluşturmuşlardı. Bazıları gecenin arasından korunmak için yün harmanlarını bürünerek yere çömermişti. Bazıları ayakta duruyor ya da meydandaki doğrudan ön sıra gidip geliyorlardı. Çalgıcılar gitarlarının tellerini parmaklarıyla çimdikleyerek ve işaret parmaklarının ucuyla toprak gördüğü küçük darbukalarının gönlünü vurarak yüzünü ezgiler çalıyorlardı. Çöl rüzgarı şimdi aralıklı olarak esiyor, insanların yüzüne derin yakan kum tanecikleri sıvırıyordu. Meydanın önündeki koyun mavi gökyüzünü neredeyse kararmıştı. Smyr kentinin çevresinde her yerde sessizlik egemendi. Kırmızı kayalık tepelerin sessizliği, gecenin derin mavisinin sessizliği, sanki onlardan başka insan var olmamıştı hiç. Kurumuş balçıktan minicik kraterlerin içinde tutsak kül rengi su birikintilerinin çevresinde toprağa asılmış insanlar vardı. Belli de taş ve rüzgar vardı. Dalgalanan kum tepeleri, tuz, sonraz ya da çöl. Mael aynen zikre başladığında sesi meydanın suskunluğunda bir garip çınladı. Bir kişinin uzaktan gelen çağrısı gibi. Öne arkaya sığınarak neredeyse alçak sesle okuyordu. Ama meydandaki, kentteki ve bütün Sagüye Elhan Vadisi'ndeki sessizliğin kaynağı çölün ve rüzgarın boşluğuydu. Ve yaşlı adamın sesi canlı bir hayvanın sesi gibi berrak ve güvenliydi. Nur ürperek bu uzun çağrıyı dinledi. Meydandaki erkeklerin ve kadınların her biri kımıldamadan duruyordu. Bakışları sanki bedenlerinin içine çevrilmişti. Batıda güneş Hamadan'ın kırık kayalarının üzerinde şimdiden geniş bir kırmızı leke oluşturmuştu. Gölgeler yerde uzadıkça uzanır, ardından yükselen sular gibi birbirine karışmıştı. Hamdolsun Allah'a, yaşayan, ebediyete kadar ölümsüz olan Allah'a. Doğmayan, doğmayan ve doğmayan, desteği olmayan, gözüken yerinde olmayan. Hamdolsun bize yol gösteren Allah'a. Çünkü Allah'ın Resulleri hakikati indirmeye gelmişlerdir. Mael Aynen'in sesi her yukarışın sonunda titriyordu. Soluk soluğa, alev gibi incecikti. Ancak vurgulanan her uzun ve bayrak hece sessizliğin ortasında patlıyordu. Hamdolsun tek Rahman olan, tek hakim olan, bilen, gören, anlayan, buyuran Allah'a. Hamdolsun hayrı ve şerri bahşedene. Çünkü onun kelamı tek, çünkü onun iradesi insanların ezelden beri işledikleri günahlara, ölüme, hastalığa, felakete karşı koyan tek buyruktur. Gece çamurdan duvarların eteğinde toprağa ve kum çukurlarına ağır ağır kaplıyor, çadır gözlerinin altında kımıldamadan duran insanların önünde uzanıyor, köpeklerin kuyu sularının tirşe derinliğini dolduruyordu. Esirgeyen onun adıdır, bana gelen ve güç veren onun adıdır. Çünkü onun adı Ekber'dir, adı öyle uludur ki düşmanlarından korkmama gerek yoktur. Ve gazaya gittiğimde derinimde onun adını zikrederim. Çünkü onun adı yeryüzünde ve gökyüzünde hükümler olan addır. Gökyüzünde güneş ışığı batıya doğru çekilirken soğuk toprağın derinliğinden çıkıyor, sert kumun arasında yükseliyor ve insanların bacaklarına başlıyordu. Hamdolsun kebir Allah'a, yüce Allah'tan kebir Allah'tan başka güç kudret yoktur. Yüce Allah, kebir Allah, o ne yer katından ne gök katından olandır. Bakışımın ötesinde, bilgimin ötesinde var olandır. Beni tanıyan ama benim tanıyamadığımdır. Yüce Allah, kebir Allah. Mael aynının sesi çöğden yıkılıyor. Kıraç toprağın en ırak yerlerini, kum tepelerinin ve yanıklarının, çıplak düzlüklerin ve kurumuş vadilerin çok ötesine, Dıra dağlarının ardındaki yeni topraklara, insanların en sonunda yiyecek bulabileceği buğdaya ve darı tarlalarına ulaşıyordu sanki. Kudretli Allah, mükemmel Allah, La ilahe illallah, Kadir ve Kadir Allah, yüce gönüllü, bilgeliğin kaynağı, Rahman ve Rahim olan, gökyüzündeki ve yeryüzündeki ordulara hükmeden, mükemmel, Rahim Allah. O zayıf ve ırak ses, her erkeğin, her kadının içine işliyor, sanki kendi hançerlerinden çıkıyor, kendi düşüncelerine, sözlerine karışıyor, kendi ezgisini egemen kılıyordu. Hamdolsun, senalar olsun Allah'a, hamdolsun, senalar olsun kendini ifna etmeyene, azim olana, çünkü o duyan ve bilendir. Hava Mael Aynen'in göğsünü doyuyor, sonra şeyh dudaklarını neyse hiç kıpırdatmadan kuvvetle soluk veriyordu. Gözleri kapalıydı, bedeninin üst kısmı ağaç gövdesi gibi sallanıyordu. Rabbimiz, Efendimiz, Rabbimiz, Âlâ Rabbimiz, hakikatin ta kendisi, kelamın ta kendisi, hamdolsun, senalar olsun gazamızda bizimle olana, hamdolsun, senalar olsun adı düşmanlarımızla olana, yeryüzünün hakimi Allah'a. O zaman farkına bile varmadan erkek ve kadınlar zikretmeye başlıyor, yaşlı adamın titreyen sesi kesildikçe onların sesi yükseliyordu. O yücedir, Rabbimiz Efendimiz Kadir'dir, mükemmeldir, adı etimize yazılmış olandır, saygın, kutsal, vahiyle bildirilmiş olandır. Efendisi olmayan şöyle buyurandır, ben gizli bir hazineyle ifşa olmak istedim ve bunun için varlıkları yarattım.